Ayrım 28.
Bilmiyorum dedi Frodo. Açıklayamayacağım. Ama bana nedense çok yerinde gibi geldi. Sen başladığında uyur uyanıktım ve sanki bu da rüyamda gördüğüm bir şeyin devamı gibiydi. Konuşanın sen olduğunu ta son mısralarda anlayabildim ancak. Alışıncaya kadar burada uyanık kalmak sahiden zordur dedi Bilbo. Ne kadar alışırsak alışalım, hobbitlerin müzik, şiir ve hikaye merakında elflerle boy ölçüşebileceğini de sanma. Onlar bunları en az yemek kadar hatta daha fazla seviyorlar sanki. Şimdi saatlerce durmak bilmezler. Ne dersin? Sıvışıp daha sakin bir yerlerde sohbet edelim mi? Gidebilir miyiz dedi Frodo. Elbette. Bu iş değil ki eğlence. Gürültü yapmamak şartıyla istediğin gibi gidip gelebilirsin. Ayağa kalkıp yavaşçacık gölgeler içine çekildiler ve kapıların yolunu tuttular. Sam'i yüzünde bir tebessümle derin uykular içinde arkalarına bıraktılar. Frodo Bilbo'nun sohbetini çok severdi. Ama gene de ateş salonundan çıkarken hafif bir pişmanlık hissetmedi değil. Tam onlar eşikten geçerken berrak bir sesin söylediği bir şarkı yükseldi arkalarından. A Elbereth Githoniel, Silivrem Penamiriel, O Menel Aglar Elenat, Nasharet Palandiriel, O Galaterimin Enorat, Vanilius Lellitanum, Nef Aer Sinef Aeron. Frodo bir an duraklayıp geriye baktı. Elrond koltuğundaydı ve ateş ağaçlara vuran yaz ışığı gibi yüzünü aydınlatmıştı. Yanında Arwen hanım oturuyordu. Frodo hayretle Aragorn'un da onun yanında durmakta olduğunu gördü. Kara pelerini arkaya doğru atılmıştı. Galiba üzerinde elf zırhı vardı ve göğsünde bir yıldız parlıyordu. Sohbet etmekteydiler. Sonra sanki Arwen Frodo'ya doğru döndü ve gözlerindeki ışık ta uzaktan onu bulup yüreğinden vurdu. Büyülenmiş gibi öylece durdu Frodo. Elf şarkısının tatlı heceleri söz ve ezgiden oluşmuş berrak mücevherler gibi akmaktaydı. Bu Elbereth'e yakılmış bir şarkı dedi Bilbo. Bu gece bunu ve Kutlu Diyar'ın başka şarkılarını daha defalarca söylerler. Hadi gel. Frodo'yu kendi küçük odasına götürdü. Oda bahçelere açılıyor ve Brünen Vadisi üzerinden güneye bakıyordu. Burada epey bir zaman pencere başında oturup dimdik tırmanan ormanlar üzerindeki parlak yıldızları seyrederek alçak sesle sohbet ettiler. Artık uzaktaki şairin küçük haberlerinden veya etraflarını sarmış koyu gölgelerden ve tehlikelerden değil de ikisinin de dünyada görmüş oldukları güzel şeylerden, elflerden, yıldızlardan, ağaçlardan, parlak yılın ormanlara ince ince çöküşünden konuşuyorlardı. Sonunda kapı çalındı. Kusura kalmayın dedi Sam başını içeri uzatarak. Ama bir şey ister misiniz acaba diyordum. Sen kusura kalma Sam Gamgee diye cevap verdi Bilbo. Sanırım beyinin yatma zamanı geldi demek istiyorsun. Şey beyim, duyduğum kadarıyla yarın erkenden bir divan varmış. O da daha bugün ayağa kalktığı ilk defa olarak. Çok haklısın Sam diye güldü Bilbo. Koşup Gandalf'a Frodo'nun yattığını söyleyebilirsin. İyi geceler Frodo. Canıma değsin. Seni yeniden görmek çok hoştu. Her şey bir yana, iyi bir sohbet istiyorsan hobbitler gibisi yoktur. Artık çok yaşlandım. Hikayemizin sana ait bölümlerini görmeye ömrüm vefa edecek mi diye merak etmeye başlamıştım. İyi geceler. Ben galiba bir yürüyüş yapıp bahçede Elbereth'in yıldızlarına bakacağım. İyi uykular. Bölüm 2. Elrond'un Divanı. Ertesi gün Frodo kendisini dinlenmiş ve iyi hissederek erkenden kalktı. Gürleyerek akan Brünen'in yukarısındaki setler boyunca yürüyüp solgun ve serin güneşin uzaktaki dağlar üzerinden doğuşunu ve ince gümüş pus içinden yatık ışınlarla yere doğru parlayışını seyretti. Sarı yapraklar üzerinde şebnemler göz alıyor, her çalının üzerinde incecik örümcek ağları ışıldıyordu. Sam hiç konuşmadan havayı koklayıp arada bir de hayret dolu gözlerle doğudaki azametli tepelere bakarak yanında yürüyordu. Zirvelerdeki karlar bembeyazdı. Patikadaki bir dönemecin yanında kayadan oyulmuş bir bankta derin derin konuşmaya dalmış Gandalf ile Bilbo'ya rastladılar. ''Vay, günaydın'' dedi Bilbo. ''Büyük divana hazır mısın?'' ''Her şeye hazır hissediyorum kendimi'' diye cevapladı Frodo. ''Fakat bunlardan ziyade bir yürüyüşe çıkıp vadiyi keşfetmek ne iyi olurdu. Şu yukarıdaki çam ormanlarına gitmek isterdim. Ayrık Vadi'nin kuzey yamacında iyice yüksekleri işaret ediyordu.'' ''Belki daha sonra fırsat bulabilirsin'' dedi Gandalf. ''Fakat henüz bir plan yapamayız.'' Bugün çok şey duyup çok kararlar almamız lazım. Onlar konuşurken birdenbire berrak bir çan sesi tek bir kez çınladı. Bu çan Elrond'un divanını haber veriyor diye haykırdı Gandalf. Hadi bakalım. Hem sen hem de Bilbo ikiniz de bekleniyorsunuz. Frodo ile Bilbo büyücünün peşine düşüp dolambaçlı patikadan hızla eve doğru ilerlediler. Davetsiz ve o an için unutulmuş olan Sam de tıpış tıpış peşlerinden gelmekteydi. Gandalf onları Frodo'nun önceki akşam arkadaşlarını bulmuş olduğu sundurmaya götürdü. Berrak sonbahar sabahı artık vadiyi pırıl pırıl ışığa boğmuştu. Köpükler içindeki dere yatağından gürüldeyen suyun sesi yükseliyordu. Kuşlar şakımaktaydı. Dört bir yanda tekin bir huzur vardı. Frodo'ya o tehlikelerle dolu kaçışı ve dışarıdaki dünyada büyümekte olan karanlığa dair söylentiler daha şimdiden sadece huzursuz bir rüyanın hatıraları gibi gelmeye başlamıştı. Fakat içeri girdiklerinde onlara doğru dönen yüzler ciddiydi. Elrond oradaydı. Etrafında da sessizlik içinde epey bir kişi oturmaktaydı. Frodo, Glorfindel ile Gloin'i gördü. Gene yolculuktan yıpranmış giysilerine bürünmüş yol gezer, tek başına bir köşeye yerleşmişti. Elrond, Frodo'yu yanındaki bir sandalyeye çağırdı. ''İşte dostlarım, Hobbit Drogo oğlu Frodo. Şimdiye dek bundan büyük tehlikelerden geçip, bundan acil bir vazifeyle yanımıza varan pek az kişi olmuştur.'' diyerek onu beraberindekilere takdim etti. Sonra Frodo'nun daha önce tanışmadığı kişileri bir bir tanıttı. Gloin'in yanında daha genç bir cüce vardı. Oğlu Gimli. Glorfindel'in çevresinde Elrond'un soyundan birkaç danışman daha sıralanmıştı. Bunlara başkanlık eden Erestor'un yanında da gri limanlardan gemi yapımcısı Círdan'ın gönderdiği Elf Galdor oturmaktaydı. Yeşil ve kahverengilere bürünmüş yabancı bir elf daha vardı. Kuzey Kuyut Orman elflerinin kralı olan babası Tranduil'den ulak gelen Legolas. Diğerlerinin biraz uzağında da zarif ve soylu bir yüze sahip, kara saçlı, gri gözlü, gururlu ve sert bakışlı, uzun boylu bir adam oturmuştu. Pelerini ve çizmeleriyle sanki at sırtında yolculuğa hazırlanmış gibiydi. Nitekim giysileri zengin, pelerini de kürk astarlı olmakla birlikte üzerlerinde uzun bir yolculuğun lekeleri görülüyordu. Ortasına tek bir beyaz taşın yerleştirilmiş olduğu gümüşten bir boyunluğu vardı. Bukleleri omuzlarına gelecek şekilde kesilmişti. Çapraz bir kayışla omzuna astığı, o anda ise dizlerinin üzerinde duran, boynuzdan yapılmış ve ucu gümüş kaplı büyük bir boru taşımaktaydı. Frodo ile Bilbo'ya ani bir hayretle baktı. ''Bu Boromir, güneyden bir insan.'' dedi Elrond. Gandalf'a dönerek, ''Sabah alacasında ulaştı buraya. Bize danışmak istiyor. Onu da divana çağırdım. Çünkü soruları burada cevap bulacaktır.'' Divanda konuşulan ve tartışılan her şeyin burada anlatılması gereksiz. Dışarıdaki dünyada, özellikle de güneyde ve dağların doğusundaki geniş topraklarda olup bitenler uzun uzun konuşuldu. Frodo zaten bunlar hakkında birçok söylenti duymuştu. Fakat Gloin'in öyküsü onun için yeniydi ve cüce konuştuğu zaman onu dikkatle dinledi. Öyle görünüyordu ki el emeklerinin tüm ihtişamına rağmen yalnız dağ cücelerinin yürekleri sıkıntılıydı. ''Halkımızın üzerine,'' dedi Gloin, ''bir huzursuzluk gölgesi düşeli çok yıllar oluyor. Bunun nereden geldiğini ilk başta fark edemedik. Kıyıda köşede fısıldaşmalar başladı. Bizim dar bir yere sıkışıp kaldığımız, daha geniş bir dünyada daha büyük zenginlikler ve ihtişam bulacağımız söyleniyordu. Bazıları kendi dilimizde Khazad Dûm dediğimiz dedelerimizin muazzam eseri Moria'dan söz ediyordu. Artık nihayet oraya dönmek için yeterince güce ve nüfusa sahip olduğumuzu söylüyorlardı.'' Gloin iç geçirdi. ''Moria, Moria. Kuzey dünyasının harikası. Haddinden fazla derinlere kadar kazıp isimsiz korkuyu uyandırmıştık orada. Nicedir Durin'in çocukları kaçtığından beri Moria'nın engin malikaneleri bomboş yatıyordu. Ama şimdi gene hasretle adını anar olmuştuk. Fakat korkuyorduk da. Çünkü nice kralın ömrü boyunca Khazad Dûm'un kapılarından geçmeye cüret etmiş tek bir cüce vardı. O da Tror idi ve orada can vermişti. Buna rağmen sonunda Balin fısıltıları dinledi ve gitmeye azmetti. Dain ona iznini gönül rızasıyla vermedi gerçi. Ama o yanına Ori'yi, Oyin'i ve halkımızdan daha nicesini alıp güneye gitti. Bu 30 yıl kadar önceydi. Bir süre haber aldık onlardan. Haberler de iyiye benziyordu. Moria'ya girmiş ve büyük işlere başlamışlardı. Sonra sesleri solukları kesildi ve o zamandan bu yana Moria'dan tek bir kelime bile gelmedi. Sonra bir yıl kadar önce Dain'e bir ulak geldi. Ama Moria'dan değil, Mordor'dan. Gece vakti Dain'i cümle kapısına çağıran bir atlı. Onun deyimiyle büyük hükümdar Sauron bizim dostluğumuzu dilermiş. Karşılık olarak da yüzükler verecekmiş. Eskiden verdiği gibi. Ve haberci ısrarla hobbitlere dair sorular sordu. Ne cins olduklarını, nerede yaşadıklarını. Çünkü dedi, Sauron sizlerin vaktiyle bunlardan birini tanımış olduğunuzu biliyor. Bunun üzerine biz pek sıkıntılandık ve cevap vermedik. Derken atlı o korkunç sesini alçalttı. Elinden gelse tatlı tatlı konuşacaktı. Sauron sizden sırf dostluğunuzun küçük bir nişanı olarak bu hırsızı yakalayıp dedi aynen bu kelimeyle, ondan bir zamanlar çalmış olduğu küçük, kıymetsiz mi kıymetsiz bir yüzüğü rızası olsa da olmasa da geri almanızı istiyor. Bu Sauron'un gönlünü çelen basit bir oyuncak sadece. Ama sizin iyi niyetinizin teminatı olacaktır. O yüzüğü bulursanız eskiden cüce atalarınızın olan üç yüzüğü geri alırsınız. Moria beldesi de ebediyen sizin olur. Sırf hırsızın haberini, hala yaşayıp yaşamadığını, nerede yaşadığını bulsanız bile hem büyük bir ödül hem de hükümdarın sonsuz dostluğunu kazanırsınız. Bir reddedin hele. O zaman işler pek de hoş görünmeyecektir gözünüze. Reddediyor musunuz? Burada nefesi aynı bir yılan tıslaması gibi çıkınca etraftaki herkesin tüyleri diken diken oldu. Ama Dain, ne evet ne hayır diyorum. Bu mesajı ve zarif kisvesinin ardında ne mana taşıdığını düşünmem icap ediyor dedi. O, iyi düşünün ama çok uzamasın dedi. Vakit benim vaktim, istediğim kadar düşünürüm diye cevapladı Dain. O, şimdilik diyerek karanlığın içine doğru sürdü atını. O geceden beridir kasvet yüklü şeflerimizin yürekleri. Ulağın sesi öyle iç bulandırıcı olmasa da sözlerinin hem tehdit hem de hile taşıdığından şüphe duyacak değildik. Çünkü Mordor'a yeniden giren Ol Kuldüret'in değişmediğini ve eskiden bize daima hıyanet ettiğini zaten biliyorduk. Ulak iki kere geri geldi ve cevap alamadan gitti. Yıl devrilmeden bir kez daha gelecekmiş ve dediğine göre bu son olacakmış. İşte böylece Dain nihayet Bilbo'yu düşmanın onu aradığından haberdar edeyim ve eğer mümkünse düşmanın bu yüzüğü, bu kıymetsiz mi kıymetsiz yüzüğü ne için istediğini öğreneyim diye beni size yolladı. Ayrıyeten Elrond'dan da nasihat istirham etmekteyiz. Çünkü gölge büyüyor ve yaklaşıyor. Vadideki kral Brande de ulaklar geldiğini ve içine korku düştüğünü duyduk. Boyun eğeceğinden korkuyoruz. Ülkesinin doğu sınırları zaten savaşın eşiğinde. Eğer düşman bizden cevap almazsa, hükmü altındaki insanları Kral Brand'e ve Dain'e karşı harekete geçirebilir. Gelmekle çok iyi yaptınız dedi Elrond. Düşmanın gayesini anlamanız için ne lazımsa hepsini bugün duyacaksınız. İster ümitli olsun, ister ümitsizce direnmekten başka çareniz yok. Fakat yalnız değilsiniz. Göreceksiniz ki derdiniz Batı dünyasının tamamını saran derdin bir parçası sadece. Yüzük. Yüzüğü bu kıymetsiz mi kıymetsiz şeyi Sauron'un gönlünü çelen bu basit oyuncağı ne yapacağız? Hakkında hükme varmamız gereken zeval bu. Buraya çağrılmanızın amacı buydu. Çağrılmanızın dedim. Ama sizleri, uzak ülkelerden gelen bunca yabancıyı yanıma ben çağırmadım. Sizler gelerek tam da şu anda burada birbirinizle karşılaştınız. Şans eseri gibi gelebilir size. Ama işin aslı öyle değil. Daha ziyade dünyanın içinde bulunduğu tehlikeye karşı başka kimsenin değil. Burada toplanmış oturan bizlerin bir çare bulmaklığımızın yazılı olduğuna inanırız. Bu nedenle bugüne kadar birkaç kişi dışında herkesten saklı tutulmuş olan şeyler artık açık açık konuşulacak ve ilk olarak tehlikenin ne olduğu herkes tarafından anlaşılabilsin diye yüzüğün öyküsü ilk başından bugününe kadar anlatılacak. Öyküye ben başlıyorum, lakin sonunu getiren başkaları olacak. Bunun üzerine Elrond berrak sesiyle Sauron'u ve kudret yüzüklerini bu yüzüklerin ta dünyanın ikinci çağından nasıl yapılmış olduğunu anlatmaya başladı. Herkes de onu dinledi. Meclistekilerin bazıları anlattığı öykünün bir kısmını biliyorsa da tamamını bilen yoktu. Elrond, Eregionlu demirci elfleri, bu elflerin Moria ile olan dostluklarını ve öğrenme hevesleri sonucunda Sauron'un onları nasıl tuzağa düşürdüğünü anlattıkça çoğunun gözleri korku ve hayretle büyüdü. O zamanlar Sauron'un kötülüğü henüz yüzüne vurmamıştı ve elfler onun yardımını kabul ederek zanaatlarında güçlenmişlerdi. Sauron ise elflerin tüm sırlarını öğrenip hainlik ederek Ateş Dağı'nda gizlice onlara hükmetmesini sağlayacak tek yüzüğü yapmıştı. Fakat Celebrimbor ona kanmayıp kendi yaptığı üç yüzüğü saklamış, sonra savaş çıkmış, her yer harap olmuş ve Moria'nın kapısı kapatılmıştı. Sonra Elrond bunu izleyen yıllar boyunca yüzüğün nerelerden geçtiğini anlattı. Fakat bu tarihi olaylar Elrond'un kendi irfan kitaplarına kaydettiği biçimiyle başka kaynaklarda da hikaye edildiğinden burada tekrarlamayacağız. Çünkü bu hem büyük hem korkunç eylemlerle dolu çok uzun bir hikayedir. Ve Elrond kısaca konuştuğu halde güneş gökyüzünde yükselip gün öğlene yaklaşana dek sözü bitmedi. Numenor'un ihtişamını ve çöküşünü, fırtınanın kanatlarına binmiş insanların krallarının açık denizden orta dünyaya geri dönüşlerini anlattı. Daha sonra uzun Elendil ile kudretli oğulları Isildur ve Anarion büyük birer hükümdar olmuş, Arnor'da kuzey ülkesini, Gondor'da da Anduin'in, Halicinin üzerinde güney ülkesini kurmuşlardı. Fakat Mordorlu Sauron onlara hücum edince onlar da elfler ile insanlar arasındaki son ittifakı yapmışlar ve Gil-galad ile Elendil'in orduları Arnor'da toplanmıştı. Burada Elrond bir süre ara vererek iç geçirdi. Sancaklarının ihtişamını gayet iyi hatırlıyorum dedi. Bir arada onca ulu prens ve komutan kadim günlerin görkemini ve Beleriand'ın ordularını aklına getiriyordu. Yine de Thangorodrim'in yıkıldığı ve elflerin de kötülüğe ilelebet son verdikleri yanılgısına kapıldıkları zamanki kadar kalabalık ve göz alıcı değillerdi. Hatırlıyor musun dedi Frodo hayretinden düşüncelerini yüksek sesle söyleyerek. Elrond ona doğru dönünce de ama ben diye kekeledi. Ben Gil-galad'ın fil tarihinden önce düştüğünü zannediyordum. Gerçekten de öyledir diye cevapladı Elrond vakarla. Lakin benim hatıralarım da kadim günlere kadar gidiyor. Pederim Gondolin düşmeden önce orada doğmuş olan Erendil, validem de Doriathlı Luthien'in oğlu Dior'un kızı Elwing'ti. Dünyanın batısından bozgunlarıyla, meyvasız galibiyetleriyle 3 çağ gördüm geçirdim. Gil-galad'ın emir subayıydım ve onun ordusunda savaşa yürüdüm. Mordor'un kara kapısı önündeki Dagorlat muharebesinde bulundum. Biz galebe çaldık. Çünkü Gil-galad'ın mızrağı Aiglos ile Elendil'in kılıcı Narsil'in önünde duracak hiçbir güç yoktu. Son çarpışmayı Orodruin'in yamaçlarından izledim. Gil-galad vefat etti. Elendil düştü ve Narsil de onun altında kalıp kırıldı. Fakat Sauron'un kendisi de devrildi ve Isildur babasının kırık kılıcıyla yüzüğü onun parmağından kesip kendine aldı. Bu söz üzerine yabancı yani Boromir, demek yüzük böyle gitmiş diye haykırdı. Güneyde böyle bir öykü duyulduysa bile çoktan unutulmuş gitmiş. Memleketimde adı ağza alınmayan o şahsın âli yüzüğünü duymuştum. Fakat ilk krallığının çökmesinden sonra dünyadan yok olduğuna inanıyorduk. Isildur almış. Bu gerçekten mühim haber. Heyhat, öyle dedi Elrond. Isildur aldı onu. Yapmaması gerektiği halde. Hazır Orodruin'de yakınımızdayken hemen yapıldığı ateşe atılıp yok edilmesi gerekirdi. Fakat Isildur'un ne yaptığını çok az kişi fark etmişti. O son ölümcül karşılaşmada babasının yanında bir tek o vardı. Gil-galad'ın yanında da sadece Círdan ile ben vardık. Fakat Isildur bizim nasihatlerimize kulak vermedi. Bunu babamla kardeşimin kan pahası olarak ben alacağım dedi. Böylece bizler rıza göstersek de göstermesek de onu alıp bağrına bastı. Lakin çok geçmeden onun ihanetiyle hayatını kaybetti. Bu yüzden kuzeyde yüzüğe Isildur'un felaketi denir. Yine de belki ölüm başına gelebilecek diğer şeylerden daha iyiydi. Bu havadisler sadece kuzeye ve pek az kişiye ulaşmıştır. Bunları duymamış olmanız pek şaşırtıcı sayılmaz Boromir. Isildur'un can verdiği ferah çayırlar harabatından sadece 3 adam uzun yollardan geçip geri dönmeyi başarabilmişti. Bunlardan biri de Elendil'in kılıcının kırık parçalarını taşıyan Isildur'un silahtarı Ohtar idi. Bunları henüz çocuk olduğu için burada Ayrık Vadide kalmış olan Isildur'un varisi Valandil'e verdi. Lakin Narsil kırılmış, ışığı sönmüştü ve halen de yeniden yapılmış değildir. Son ittifakın zaferi için meyvasız mı demiştim? Bütünüyle meyvasız değildi aslında. Ama gayesine de erişemedi. Sauron zayıflatılmış lakin yıkılmamıştı. Yüzüğü kaybolmuş ama yok edilememişti. Karanlık kule yıkılmıştı lakin temelleri yerinde duruyordu. Çünkü bu temeller yüzüğün gücüyle yapılmıştı ve yüzük var oldukça onlar da dayanacaktır. Savaşta nice elf, nice kudretli insan ve bunların nice dostu telef oldu. Anarion katledildi. Isildur katledildi. Gil-galad ile Elendil toprak oldu. Elfler ile insanlar arasında böylesi bir ittifak bir daha asla görülmeyecektir. Çünkü insanlar çoğalıyor. İlk doğanlar azalıyor ve her iki soy birbirlerine yabancılaştı. Ve o günden sonra Numenor ırkı zayıfladı. Ömürleri kısaldı. Kuzeyde savaştan ve ferah çayırları katliamından sonra Batı il insanları zayıfladı ve Alacakaranlık gölü yanında kurmuş oldukları Ammuminas şehri viran oldu. Valandil'in varisleri oradan çıkıp yüksek kuzey yaylalarındaki Fornost'a geçtiler ki şimdi orası dahi metruktur. İnsanlar burayı Ölü Adamlar Hendeği diye tesmiye ediyor ve buralara ayak basmaya çekiniyor. Çünkü Arnor halkı azaldı ve hasımları onları bitirdi. Böylece hükümranlıkları geçip gitti. Artlarında yalnız çimenli tepelerde yeşil höyükler kaldı. Güneyde Gondor ülkesi uzun süre dayandı. İhtişamı bir vakit aldı yürüdü. Adeta Numenor'un yıkılmazdan evvelki kudretini andırır oldu. Ahalisi yüksek kuleler, müstahkem yerler, nice gemi barındıran limanlar inşa etti. İnsanların krallarının kanatlı taçları değişik diller konuşan pek çok halkın hürmetini kazandı. Payitahtları tam ortasından nehrin geçtiği yıldızların hisarı Osgiliath'tı. Attı. Doğuya Gölge Dağları'nın bir çıkıntısına doğan Ay Kulesi'ni Minas İtili inşa ettiler. Batıya Akdağların eteğine de batan Güneş Kulesi'ni Minas Anor'u yaptılar. Kralın avlusunda ak bir ağaç vardı. Bu ağaç Isildur'un engin suların ötesinden getirdiği ağacın tohumundan yetişmişti. Onun tohumuysa Eressa'dan ve ondan da evvel dünya henüz gençken günlerce önceki gün en batıdan gelmişti. Lakin Orta Dünya'nın akıp giden yıllarının yıpratmasıyla Anaryon oğlu Meneldil'in soyu sona erdi. Ağaç kurudu ve Numenorluların kanı sıradan insanların kanıyla karıştı. Derken Mordor'un sularındaki nöbetçiler uyudu ve karanlık şeyler tekrar Gorgoroth'a sızdılar. Ve bir zaman sonra şer yaratıkları oradan akın edip Minas İtil'i aldılar. Yerleşip burayı korkunç bir yere çevirdiler. Böylece buraya Minas Morgul, Büyük Kulesi dendi. Bunun üzerine Minas Anor'un da adı değiştirilip Minas Tirith yani Muhafız Kulesi oldu. Ve bu iki şehir bitmek bilmez bir savaşa tutuştular. Aralarında kalan Osgiliath ise terk edildi ve harabelerinde gölgeler yürür oldu. Nice insan ömrüdür bu böyle gitmekte. Fakat Minas Tirith'in efendileri hala düşmana boyun eğmeyip cenk ediyor ve Argonaut'tan denize kadar nehir geçişini açık tutuyorlar. Hikayenin benim anlatacağım bölümü artık sonuna yaklaştı. Çünkü Isildur'un zamanında hükmeden yüzük meçhule karışmıştı. Üçler de onun hakimiyetinden kurtulmuştu. Lakin bu ahir zamanda bir kez daha tehlikedeler. Çünkü ne yazık ki tek yüzük bulundu. Nasıl bulunduğunu başkaları anlatacak. Çünkü bu işte benim pek az rolüm oldu. Elrond sustu. Fakat o susar susmaz uzun boyu ve mağrur endamıyla Boromir ayağa kalktı. Müsaade ederseniz efendi Elrond dedi. Önce ben Gondor hakkında biraz daha konuşayım. Çünkü bizatihi Gondor memleketinden gelmekteyim. Ve orada neler olduğunu herkes bilse iyi olur. Çünkü tahminimce bizim emeklerimizden haberdar olan pek az kimse var. O yüzden de bunca zamandan sonra yenik düşersek nasıl bir tehlikeyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Gondor ülkesinde Numenor kanının tükendiğini veya gurur ve şerefinin unutulduğunu zannetmeyin. Bizim yiğitliğimiz sayesinde doğunun vahşi halkı Settin'i yıkamıyor. Morgul'un dehşeti engelleniyor ve bizim yani Batı'nın siperlerinin gerisindeki ülkelerde barış ve özgürlük ancak bu sayede korunabiliyor. Fakat ya nehrin geçitleri düşerse, o zaman ne olacak? Lakin o an artık hiç de uzak olmayabilir. İsimsiz düşman yeniden uyandı. Bizim Kıyamet Dağı dediğimiz Orodruin'den bir kez daha dumanlar yükseliyor. Kara Diyar'ın gücü büyüyor ve biz zordayız. Düşman geri döndüğünde halkımız nehrin doğusundaki güzel beldemiz İtilien'den sürülmüştü. Ama yine de orada bir korunak ve biraz askeri kuvvet tutabilmiştik. Fakat daha bu sene Haziran ayında Mordor'dan gelen ani bir taarruza maruz kaldık ve sökülüp atıldık. Sayıca bizden fazlaydılar. Çünkü Mordor Doğu Dölleri ve zalim Haradrimlerle ittifak yaptı. Fakat bizi yenen onların sayıları değildi. Daha önce hiç hissetmediğimiz bir güç vardı ortada. Bazıları bunun büyük kara bir atlı, ayın altındaki kara bir gölge gibi göze göründüğünü söylediler. Gittiği her yerde düşmanı bir delilik kaplarken bizim en cesurlarımızın bile içine korku düşüyor, insanlar da atlar da bozgun olup kaçıyordu. Doğu gücümüzün ancak küçük bir kısmı Osgiliath'ın yıkıntıları arasında hala ayakta kalmış olan son köprüyü de tahrip ederek geri dönebildi. Ben köprü arkamızdan yıkılıncaya kadar köprüyü tutan bölükteydim. 4 kişi kurtulduk sadece yüzerek. Kardeşim, ben ve 2 kişi daha. Fakat Anduin'in bütün batı kıyısını tutarak savaşmaya hala devam ediyoruz. Bizim arkamıza sığınanlar olur da ismimizi duyarlarsa bizi övüyorlar. Övgü bol ama yardım pek az. Artık çağrılarımıza bir tek Rohan'ın atlıları geliyor.